Adnan Bey, sevgili dostum, şimdi yazdığım kitabı ihracatla ilgili anılarım ve söyleşilerim. Burada bu 3 ciltlik bir seri kitap olacak ve bunun başlığını Kutadgu Gönül olarak koydum. Bu konudaki yorumunuz ne şekilde olabilir? Çok teşekkür ederim Adnan Bey. Buyurun.
Kutadgu Gönül dediniz. Değil mi? Kutadgu Gönül dediniz.
Kutadgu Bilig'den esinlenerek, yani bizim ilk yazılı eserimizdir. Ve orada Kutadgu Bilig'den kastı kişi bilgiyle kutlanır, kut sahibi olur anlamında onu, yani bilgi kişiyi yukarı çıkartır, yukarı çeker anlamında. Mutluluk anlamında değildir o. Kut başka, hani biz deriz ya kutlu olsun diye. Evet.
Şimdi tabii çok önemli bir başlık tespit etmişsiniz Levent Bey. Bu aynı zamanda da bu başlığı sunduğunuz kişilerin yetkinlik düzeyini de ortaya çıkarabilecek kışkırtıcı ama yapıcı bir başlık. Bu anlamda tabi Gönül, yani Kutadgu Bilig aynı zamanda, yani Türklerin medeniyete uygarlığa ciddi şekilde adım attığı ve aydınlandığı bir alandır. Yani bir çok çok yönlü, çok renkli bir medeniyet var. Yani bilgi var, insan var, ilişkiler var, devlet var, ondan sonra üretim var, yani ordu var. Bu anlamda tabii ki bu çok çok yönlü bir açılımdır Kutadgu Bilig. Tabii Kutadgu Gönül, yani gönül ifade ettiğiniz gibi aynı zamanda da kaliteli, nitelikli bilgidir. Bilgi gönüldür yani. Aynı zamanda tabii ki bilgi aynı zamanda da aklın, aynı zamanda iradenin ışıldamasıdır. Bu anlamda tabii ki sizin burada Kutadgu Gönül, yani ihracat anılarınız burada çok önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü siz bir seyahate çıkmışsınız. Seyahat aynı zamanda bir keşif, bir keşfe çıkmaktır. Keşfi kim yapar? Bilgi. Bilgili insan yapar. Çünkü bilgi insanın 5 duyusunda yer alır. Görmede, kokuda, tatta, temasta, işitmede. Yani bilgi bu 5 duyudan bizim içsel dünyamıza teneffüs eder, nüfuz eder yani.
Gönlümüze.
Gönlümüze yani nüfuz eder. Bu anlamda tabii ki bu insanın kendisini çok şen ve güçlü, aynı zamanda da üst seviyede bir moral edinmesine sebep oluyor. Bu insan tabii ki keşfe çıkan bu insan farklı farklı ülkelerin değerlerini, coğrafi yapısını, antropolojik, arkeolojik yapısını, üretimini, yaptığı keşifleri öğrenmek ve onu ortaya çıkarma babında keşfe çıkan kişi aynı zamanda kendi birikim ve donanımını da ortaya koyar. Ama bu, her keşfe çıkan insan bunu yapamıyor. Çıkıyor adam, geziyor, dolaşıyor, işte gittim, gözdüm, geldim, gördüm, bu kadar yani, başka bir şey yok. Çünkü hiçbir şey oradan edinememiştir, toplayamamış bilgiyi.
5 duyudan bir şey çıkartamamış.
Çıkaramamış yani. Onun için 5 duyu ne olmuş? Tamamen devre dışı kalmıştır. Ve içsel bir güdü öne çıkmıştır. Has. Yani bu anlamda tabii ki sizin, benim nazarımdaki seyahatleriniz, yani keşifleriniz, ihracat keşfiniz kendi alt dinamiğinde de muhteşem bir birikimi oluşturmuştur. Ve bu birikimi ben inanıyorum ki Türkiye toplumuna ve Türk insanına çok büyük katkılar sağlayacak ve gelişmesine çok önemli hizmet edecektir. Bu anlamda tabii ki kutat-ı gönül benim için çok önemli bir kavramdır. Ve ben bu kavramın üzerinde bireysel olarak daha da fazla düşünmem gerekiyor. Çok teşekkür ederim yani bu kavramı önüme koyduğunuz için.
Demek ki biz böyle kendi klasik eserlerimize, ki Kutat Kubilik bizim ilk yazılı eserimizdir ve dikkat edici bir şekilde başlığında bilgi vardır. Bakın çok enteresan yani. Yani savaşlarla, barbarlıkla özdeşleştirilen Batı tarafından Türklerin yazdığı ilk kitabın başlığında bilgi var. Bilgi kişiyi kutlandırır ifadesi var. O zaman biz demek ki buradan çıkaracağımız ders şu olabilir. Biz kendi klasik eserlerimizdeki kavramları esas alarak yeni kavramlar üretebiliriz. Çünkü o zaman işte geçmişi o şekilde yakalamış olabiliriz. Kutatku bilgiyi biz kutatku bilime dönüştürebiliriz. Kutatku gönüle dönüştürebiliriz. Yeni kavramlar üretebiliriz. Ha, demek ki o zaman bizim böyle yabancı kavramları alıp direkt tercüme etmemize gerek yoktur. O büyük bir tembelliktir. Yabancılaşmadır.
Doğru. Şimdi tabii ki yani Kutat-ı Kubilik aynı zamanda yani kendi içinde çok güçlü bir edebiyatı da taşıyor. Edebiyat taşıyor, sanat taşıyor. Bir felsefe tamamen işe hakimdir. Ve Batı da bu konuda Kutat-ı Kubilik'ten ve Doğu medeniyetinden, Doğu eserlerinden müthiş derecede esinlenmiş ve birçok romanları olsun, müzikleri olsun falan hepsi oradan çıkıyor. Yani şimdi Göte'yi yaratan nedir? Doğudur. Göte'nin bir tarafı en güçlü yanı Doğudur yani. Nietzsche yine Doğu felsefesinden ortaya çıkıyor falan. Efendim ondan sonra yani Robinson Crusoe Doğu edebiyatından ortaya çıkıyor. Yani ada romanı. İşte bu anlamda tabii ki Batı buradan esinlenmiş, almış, kendisine mal etmiş. Bunu da bizim yani oryantalist kafaya sahip olan aydınlarımız da bu yalanı alıyor, bizim toplumumuza getiriyor, bizim insanımızın önüne koyuyor. İnsanımızın kafasının içine işliyor ve insanımıza kendi kendisini aşağılandırıyor. Yani bu...
Biz adam değiliz.
Tabii. Yani bizim gelişmemiz efendim...
Adam olmayız.
Yani Atilla İlhan da diyor yani Batı diye bir kavram yoktu. Çok uyduruk bir şey diyor bu falan. Hani sonra şeye bakabilirsin yani Batı'nın şu anki durumuna bakalım. Yani Batı dibe vurmuş. Doğu edebiyatıyla, Doğu felsefesiyle, düşüncesiyle içli dışlı olan insanların ruhsal yapıları çok güçlüdür, sağlamdır, zihinleri sağlamdır ve iradeleri temizdir. Duygularını ve aynı zamanda da davranışlarını doğru olan yere doğru taşıyabiliyorlardır yani. Evet. Kardeşim yani Batı toplumu tamamen psikiyatrik bir topluma dönüşmüştür.
Eziklik.
Amerikan toplumu.
Eziklik.
Tabii işte eziklik abi.
Çünkü kendi özlerinden çıkan bir medeniyet değil bu. Ama bizim kendi özümüz var. Bakın mesela iki kavram değil mi?
Evet.
Bilik ve gönül kavramı. Kutatku bilik, kutatku gönül. Bu yani o zaman Türkler için, bizim medeniyetimiz için asıl olan nedir? Bilgidir ve sevgidir. Bakın bu iki şey çok çok önemli. İki ana sütun bu. Bu ama biz bu sütunları görmüyoruz. Görmüyoruz. Ama gördürmesi gereken bunu aydınlardır. Aydınlar eğer bunları halka göstermiyorsa tabii burada problem vardır.
Problem vardır ve aynı zamanda aydın ne yapıyor? Aydın kendi halkını aşağılıyor. Kendi halkına karşı yabancılaşmıştır. Bakın ne kadar güzel ifade ediyor. Bilgi ve sevgi. İkisinin birleştiği yerde muazzam bir ışık doğuyor. Asıl güneş orada ortaya çıkıyor. Yani geceyle ve gündüzün ne manada olduğunu, ne menen bir şey olduğunu buradan anlarız yani. Bu anlamda tabii ki bilgi, yani doğru bilgi, sağlıklı bilgi, insan sevgisiyle buluştuğu yerde insanın yaratıcılığı, insanın üretkenliği ortaya çıkıyor. Yani insan ürettiği kadar vardır. Ne kadar üretmişse o kadar insan vardır. Ama Kutat Kubilik Yani özellikle Doğu edebiyatı ve Doğu eserleri falan, yapıtları bizi kendi öz değerlerimizden buluşturan ve bizi kendimizi ve içinde yaşadığımız toplumu daha doğru ve daha nitelikli tanımamıza sebep olacaktır.
Tabii yani mesela Kutadgu Bili Gönül adlandırmasında söz konusu olan ihracat, siz kendi mesleğinizi yapıyorsunuz, mesleğiniz ihracat. Onlarca ülkeye gidip geliyorsunuz, orada gönlünüzü açıyorsunuz o gittiğiniz insanlara. Gönlünüzle, yani sevgiyle yüzleşiyorsunuz o insanlarla. Onlar sizden, sizin milliyetinizden farklı olan insanlar ama asıl olan insandır. Siz o Kutadgu birlikte yazar, gönül dipsiz bir denizin içindeki incidir diye. O zaman siz o dipsiz denizlere dalıyorsunuz. O inciyi başka insanları, başka milletlerden insanları gözleyerek, onlarla işbirliği içine girerek, nedir işbirliği? Alıyorsunuz, satıyorsunuz ama neticede bu bir ihtiyacın karşılanmasıdır ve orada tabii yine o adaletli bir satışla bu ihtiyaçların karşılanmasını gönül temelli olarak yerine getirmiş oluyorsunuz. Bu Türklerin aslında dünya, hani küreselleşme döneminden bahsediyoruz. Yani insanların emeklerinin ezildiği, ki Çin'i icat etmişlerdir 50 yıldır en ucuz bir şekilde üretim yapılması için, böyle en ucuz insanlar baskı altında tutulmaktadır. O zaman insanların baskı altına alarak en ucuz şekilde üretimlerin yapılması değil ama onların da mutlulukla bu işi yapmalarının, Türkler kendilerindeki geçmişten gelen kavramlarla önünü açabileceklerdir. Yani dünya ticaretinin gönül bazlı olması konusu. O zaman buradan verilmek istenen mesaj, rekabetin ticaretteki, ki rekabet aslında uluslararası rekabetten, İngiliz ekonomi politikçiler Ricardo ve benzeri gibi üretilmiş bir kavramdır. O zaman siz uluslararası ticaretin temeline rekabeti değil de gönlünü koyduğunuz zaman, Türkler işte dünya uluslararası ticaretine, ihracatına da çok farklı bir yaklaşım sunmuş olacaklardır.
Evet, yani demek ki burada yani şeydir, üretim aynı zamanda ifade ettiğiniz gibi insanın ve toplumun temel ihtiyacıdır. Yani ürettiğimizle yaşayacağız, ürettiğimizle besleneceğiz, ürettiğimizle gelişeceğiz yani falan. Tabii ki bu her ülkenin kendine göre bir üretim teknolojisi vardır. Ve tabii ki ülkeler ürettiklerini birbirlerine aktararak birbirlerine olan o muhtaç durumu net bir şekilde ortaya koyar. İhracat başlar, ithalat başlar yani falan. Ama önemli olan tabii burada o Kutadgu gönül yani. Tabii ki burada bizim toplumumuzda da yani üretim öncelikle ağır basan yanını ihracat olması gerekiyor. Yani kendi ürettiğimiz kendi kabiliyetlerimizi dış ülkelere, dış milletlere bunu sunmaktır, göstermektir. Oradan gelecek bir gelirle toplumu geliştirmek, topluma bir katkı sağlamak falan, toplumun refahını yükseltmek, kalitesini yükseltmek anlamında yani. Üretim burada çok önemli bir yer tutmaktadır. Alt dinaminde kültür vardır, alt dinaminde sosyoloji vardır, felsefe vardır yani üretim. Üretim diyoruz ama tabii ki üretimin tüketimle bir dengelenmesi gerekiyor. Yani aşırı üretim, yani yeryüzü kaynaklarının tükenmesine sebep olur. Çok ciddi krizlere yol açar. İnsanlık köşeye sıkışmış olur falan.
Gönül bazlı yaklaştığınızda aşırı üretim de söz konusu olmamalıdır.
Tabii. Yani onun için tabii ki burada Kutadgu gönül aynı zamanda yapıcıdır, dengeleyicidir, paylaşımcıdır ve aynı zamanda da sunandır yani.
Bir de hani neden ihracat, neden ithalat değil? Çünkü ithalat yaptığınızda dış dünya size gelir. Siz dışarıya gitmek zorunda değilsiniz ithalat yapmak için. Teklifini yapar ithalatçı size mal ihraç eden. Siz de dersiniz ki işte fiyat uygun veya değil. Fakat yani dış dünya size gelir ama ihracatta siz dış dünyaya gidiyorsunuz. Dünyalara gidiyorsunuz. İşte o inci çıkarma peşine oluyorsunuz. O zaman o insanlarla tanışıyorsunuz ama ithalatta o tanışıklık illaki söz konusu değildir. Muhakkak gereken bir özellik
yani
değildir.
Yani şöyle bir şey, ben şöyle algılıyorum tabii. Kavramlar kişiden kişiye, algıdan algıya değişiyor yani. Şimdi tabii ki ihracat da ithalat. Yani galebe çalan yanın ihracat olması gerekiyor. İthalatın ise, ya çünkü sen üretmişsin. Yani şimdi pirinç, yani Türk toplumunun ürettiği nesnelerden birisidir pirinç. Deyince Türk toplumunda pirinç akla geliyor yani falan. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki pirinç artık yok denecek derecede üretiliyor. Bu sefer nereye gidiyor? Pirinç ihtiyacını karşılamak için ithalata gideceğiz. Ve giriyoruz mesela marketlerde pirinç alıyoruz, arkasına bakıyorsun, menşei neresi diyor, Kanada. Örnek veya Hindistan diyor. Veya ne bileyim Çin diyor yani falan. Oradan gelmiyor. Aynı zamanda şu da var yani, üretilen yani şey diyelim ki susam, örneğin susam bu topraklarda çıkıyor. Ha, bu toprakların bir susamı vardır. Biz bu susam bizim aynı zamanda genetik yapımızla da, biyolojik yapımızla da bütünleşmiştir. Biz bu susamı kaybettiğimiz zaman ne olacak? İthalata gidilecek. Başka topraklardan yetişmiş susam bize geldiği zaman, o susamı biz bedenimize gönderdiğimiz zaman bedende kaşıntılara neden olabilir, rahatsızlıklara neden olabilir. Yani genetik yapımıza temas ediyor bizim. Bizi bozuyor yani.
Tabii. Yani ihracat bir de gönüle direkt temas ediyor. Çünkü neden? İhracatta söz konusu olan üretimdir. Yani üretimin sadece ülke için değil, dünya için yapılmasıdır. Siz onu yaptığınız anda da o zaman büyük kapasitelere çıkıyorsunuz ve dünya insanlarıyla buluşuyorsunuz. Çoğalan üretim bu durumda sizin ülke insanlarının da hani gönül bazlı olarak dayanışmasını, değil mi? Birlikte çabalarını, gönüllü çabalarını yükseltecek, çoğaltacak bir şeydir. Aktivitedir o anlamda da.
Çok doğru. Şimdi şöyle, tabii ki insan üretimin içine girdiği zaman insan kötü düşünmüyor. Kötü şeyler düşünmüyor yani.
Gönülle direkt alakalı bakıyor.
Kötü şey düşünmüyor. İyi şey düşünüyor. Çünkü insan üretmiştir. Çalışmıştır. Yorulmuştur. Ama oturur bir dinlenir. Bir derin nefes alır. Ve tabii ki burada bu derin nefes, bu dinlenme kişinin gönlünde muazzam derecede bir huzura yol açıyor. Ya bu anlamda tabii ki üreten bir toplum, yani üreten bir toplum aynı zamanda ayağa kalkmış, şahlanmış bir toplumdur. İşte bunu burada gerçekleştiren nedir? Gönüldür, bilgidir, kültürdür yani.
Şimdi burada ben o zaman söyleşimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Şu geldi benim aklıma. Benim bir şiir kitabım var. Levenname başlıklı ve kapağa aldığım şiiri ben burada okumak istiyorum.
Çok mutlu.
Ki bu yani kapağa gönülü almışım. Onu burada dinlendirmek istiyorum. Sonra da sizin kapanış sözlerinizi almak istiyorum. Gönlek dokurlar. Bir kendirden, iki kendinden. Bil ki gönlünden, göne dokunan, gönendiren. Buyurun Adnan Bey.
Şimdi ben çok teşekkür ederim. Kitabınızı bana imzalamıştınız çıktığında. Zannedersem 2019.
22.
22 miydi? Neydi?
Evet. 22 sanırım.
Tabii. Yani şu anda kitaplığımın çok güzel yerinde duruyor.
İmzalı. 2022.
22, evet. Ben tabii ki şiirlerinizi çok dikkatle okudum. Yani sizin şiirlerinizi yaratan tarihtir. Tarih şiiri yaratır. Onun için sizin şiiriniz bir tarihsel sürecin içinden çıkıyor, bir gelenekten geliyor, bir adaptan geliyor. Sizin şiirlerinizde ben tarihin çok önemli dokularıyla karşılaştım. Ve şiirlerinizin içinde serpiştirilmiş muhteşem bir bilgelik var. Ve beni ruhumda muhteşem bir zevke, bir coşkuya neden oldu. Ve zevkle okudum kitabınızı. Levent Bey, şiirlerinizi.
Demek ki Kutatku Gönül neticede yarayacak. Bakın bu şiirler nereden yola çıkmıştır? Temelinde ne yatıyor? İşte bu benim yaptığım yarayacak seyahatlerim.
Tabii o seyahat.
Evet. Orada insanlarla tanıştım. Orada gözlemler yaptım. Ve onlar benim şiirlerime de yansıdılar. Temel altyapı.
Çok güzel.
Değil mi? Temel. Bu o zaman bakın o yani Kutatku Gönül kavramının nereye yaslandığı da buradan çıkmış oluyor o zaman.
Tabii yani şimdi edebiyatın ilk yazın türü şiirdir. Şiir müzikle ve dansla ortaya çıkmış ilk insan. Dans yapmış, söz söylemiş.
Roman çok sonra.
Roman sonradan çıkmış.
19. yüzyıl.
19. yüzyıldan çıkmış.
19. yüzyıla kadar.
Şimdi sanatın iki tane genç alanı vardır.
İlk şiir Sümerler'de yazılmış ya. 5000 yıl.
Onun için tabii ki yani romanda sanatın en genç alanıdır. Sinemada en genç alanıdır. Ama şiir yani insanın sözlü eğlencesi. İçsel duygularını dışa doğru.
Duyular. Beş duyu.
Beş duyuyu dışarıya doğru yansıtmasıdır. Bu beş duyuyu karşısındaki insan ve topluluklara temas ettirmesidir. Aktarmasıdır yani. Ve burada insanda müthiş bir şey ortaya çıkıyor. Bir ilham ortaya çıkıyor. Bir düşünsel bir reaksiyon ortaya çıkarıyor yani. Şiirin böyle bir şeyi var. Yani çok gizemli ama etkileyici. Aynı zamanda düşündürücü bir gücü var yani şiir.
Kutatku bilir, gönül konusunda son sözleriniz, değerli yorumlarınız ne şekilde olabilir?
Şimdi tabii ki yani gönül herkesin bahsettiği bir şeydir. Hep böyle insanlar konuşur ama gönül kavramını bir pratik değere, yani teoriden alıp pratik bir değere taşımak. Yani bunu hayatla bütünleştirmek. Ete kemiğe, cana dönüştürmek falan. Ancak Kutatku bu biliktir ve olan inançtan kaynaklı olmalıdır. İnanıyorsak bu olur. İnanmasak uçucudur. Bu anlamda tabii ki bizi insanı insan yapan gönüldür, sevgidir. Felsefe de böyle çıkıyor ya, işte filosofya diyor yani, filosofya. Yani bilginin sevgisi, bilginin şenliği, bilginin müziği, bilginin romanı, bilginin anlatısı yani her şey çıkıyor buradan. Onun için tabii ki gönül, gönül yapıcıdır, yaratıcıdır. Gönül aynı zamanda da insanlar arasında yapıcı ilişkilerin kurulmasına sebep olan ve insanların birbirine saygı duyması, sevgi duymasına sebep olur. Kutatku Gönül her zaman hayatımızın, yaşamımızın en iyi yerinde, merkezinde olmalıdır.
O zaman
oradan feyiz almalıyız.
O zaman diyebilir miyiz? Kutatku gönüllüyüz.
Evet. Kutatku gönüllüyüz. Bu gururla söylenecek, sevinçle söylenecek, inançla söylenecek bir kavramdır.
Çok teşekkür ederim çok teşekkür sevgili ederim. Dostum.
Evet, ben çok Anlam teşekkür Bey. Ederim.
Çok güzel bir söyleşi oldu.
Bana bu
ufuk açıcı bir söyleşi oldu. Kitabımda yerini alacak bu. Tekrar teşekkür ediyorum.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Sorun var o.